Ayrım 37. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 335. Ama iki adam çıkar çıkmaz mutfaktan çıkıp hızla masanın başına, Yusuf Aksu'nun karşısına dikilen Cemile Hanım, "Of ya, hiç gitmeyecek sanmıştım. Kimdi ki bu yarma?" diye gürledi. "Bu ev yol geçen hanına döndü. Takvim çarşamba dedi mi ipini koparan burada." Sanki ondan öncelikle kendisinin sorumlu olduğunu göstermek ister gibi ellerini Yusuf Aksu'nun omuzlarına koyup bir an soluklandı, çenesiyle onu gösterdi. "Bu adam büyük adam, Türkiye'de bir tane ama sağlığını soran yok, yorulur mu diyen yok, hastalanır mı diyen yok. Ona neymiş ki bizim resimlerimizden, nazar mı değdirmek istiyor? Böyle davar iti gibi güm güm konuşan adamlar bu eve yakışmaz." deyip hiç kimseden yanıt beklemeden mutfağına döndü. Uzunca bir sessizlik oldu. Sonra birden Profesör Doktor Osman Nuri Balcı konuşmaya başlayacağını haber vermek ister gibi öksürdü. Cemile Hanım yerden göğe haklı dedi. "Biliyoruz, çok ünlü bir ressam, resimden, sanattan anlıyor. Ama öyle yüksek sesle ve öyle çok konuşuyor ki gözlemlerinin etkisini sıfıra indiriveriyor. Ancak bizler bilim adamıyız, o ressam, belki de farklı yaratılmış." dedi. Bayram Beyaz'la Firuz Polat'ın arasından karşısına düşen konukları aynı zamanda hem alaylı hem hüzünlü bir bakışla süzdü. "Biz de sanatsever olacağız," diye ekledi. "Bu eve bunca zamandır geliyoruz, bu tabloların önünde oturup kalkıyor, konuşuyoruz, hepsini her gün görüyoruz. Hiçbir zaman hiçbirine alıcı gözle bakmadık, resimlerin köşesindeki imzaları okumaya bile çalışmadık. Bu evin bir resim müzesi olduğunu anlamadık. Haksız mıyım?" "Evet, bir bakıma," dedi Firuz Polat. Yusuf Aksu en sonunda yanına yaklaşma olanağını bulan Ankaralı profesörle konuşuyordu o sırada. Profesör korkulanın tersine Yusuf Aksu'yu büyük bir hayranlık ve mutlulukla dinliyor, sorularına aldığı yanıtlarla kendinden geçiyordu. Sorun çıkaracak dil bilimcilerden olmadığı her şeyinden belliydi. Bayram Beyaz yanlarına geldiği zaman Yusuf Aksu penanların adlandırma dizgesini özetlemekteydi. Bitirince derin bir soluk aldı. "İşte dilin insanlara oynadığı oyunlardan biri," diye sürdürdü. "Adları çoğalttıkça çoğaltıyor, aynı insana birçok ad vererek bölüp parçalıyor onu. Benim düşüncemi sorarsanız, dil kendi kanımızla beslediğimiz bir canavar." "Ne yapmamız gerekir hocam?" "Bilemiyorum," dedi Yusuf Aksu, bir süre düşündü. "Dil bizim kafamızı karıştırmış, bilim adamları da dili. Örneğin adları adıllara bağlamaları gerekirken adılları adlara bağlamışlar. Belki de adıllar bize yeterdi. Hatta yalnızca gösterme adılları yeterdi," diye ekledi. Ankaralı dil bilim profesörü hiçbir şey söylemiyor, mantığını pek kavrayamamakla birlikte hayran hayran Yusuf Aksu'nun ağzına bakıyordu. O susunca Bayram Beyaz aldı sözü. "Ama hocamızın sık sık söylediği gibi birbirlerinin yerine kullanılmamak koşuluyla," dedi. "Yani bir şeye aynı zamanda hem bu hem şu hem o dememek koşuluyla." Yusuf Aksu başıyla onayladı. "Bayram Hoca haklı," dedi. "Bana kalırsa insanlığın mutsuzluğu varlıkların adlandırılmasıyla başladı." "Aynı zamanda hem bu hem şu hem o," diye yineledi profesör. "Evet, gerçekten. Nasıl yapıyorlar ki bunu?" Yusuf Aksu gülümsedi. "Şöyle," dedi. "Ben size bu masa diyorum, siz bana şu masa mı diye soruyorsunuz. Evet, o masa diyorum. Bu kez de siz ha bu masa diyorsunuz. Ama hep aynı masayı konuşuyoruz. Bir terslik yok mu bu işin içinde?" "Anladım, çok iyi anladım hocam," diye profesör neredeyse haykırdı. "Sanırım bu gerçeği sizden önce hiç kimse görmedi. Ben kendi payıma hiçbir yerde okumadım." Herkes çevrelerine toplanmıştı o sırada. Tüm konuklar Yusuf Aksu'yu profesörün hayranlıkla ışıldayan gözleriyle görüyordu. Sonra profesörün çevresinde geniş bir halka oluşturdular. Hocayı nasıl bulduğunu, kuramının özgünlüğünün nereden kaynaklandığını sordular. Profesör Yusuf Aksu'nun kuramını kolay kolay anlayabileceğimizi sanmadığını ya da bilgisinin erimini sergilemekten geri duracak ölçüde alçak gönüllü olduğu için fazla konuşmadığını ama verdiği ufak ipuçlarının bile erişilmez bilgi ve düşünce düzeyine yeterince tanıklık ettiğini, onun yüce kişiliği ve engin bilgisi karşısında kendi taşıdığı profesör sanından utanç duyduğunu söyledi. Firuz Polat'la Profesör Doktor Osman Nuri Balcı bu izlenimlerini bir gazete yazısıyla kitleye aktarıp aktarmayacağını sorunca da "Bir yazının sözü mü olur? Hoca için kitap bile yazarım." diye yanıtladı. Firuz Polat'ın böyle bir yazıyı gazetesinin ikinci sayfasında yayımlatmaktan onur duyacağını söylemesi üzerine profesör sonraki haftanın başında yazıp yolladı. Oldukça uzun ve karışık bir yazıydı. Övgüleri ard arda sıralıyor ama bunlara bu, şu, o karşıtlığından ve dilin insanlar arasında iletişimi aksattığı savından başka bir gerekçe göstermiyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkçesi de bayağı aksaktı. Gene de küçümsenmeyecek bir etki yarattı. Çevresinde hiç kimse buna gereksinim duymasa da Yusuf Aksu'nun yaygın ününe bilimsel bir güvence getirdi. Ünlü Maçka çarşambalarında bulunma başvurularını biraz daha arttırdı. Ancak bu artışta Firuz Polat'ın dönüp dolaşıp Yusuf Aksu'ya gelen köşe yazılarının etkisi çok daha büyüktü. O zenginin salonunda iki Ayvazovski yan yana duruyorsa ve bu Ayvazovskiler o salonun pencerelerinin önündeki görünümün tuvale aktarılmış birer parçasıysa, zenginlik hem yüreğin, hem beynin, hem kişisel tarihin zenginliğidir diye yazdı mı, birçok insan bir kez olsun bir Maçka çarşambasında bulunmanın gerçek bir ayrıcalık olması gerektiğini düşünüyordu. İkide bir Yusuf Aksu'ya göndermede bulunarak uyandırdığı büyük ilgi nedeniyle patronu Mustafa Tahtakuşu da her karşılaşmalarında elini sıkıp coşkuyla kutladı onu. "Çok iyi, çok güzel, sürdür bu işi. Yusuf Bey'i ben de çok severim, bilirsin, her zaman arkandayım," dedi. Bu arada Yusuf Aksu'nun çok önemli ve çok değişik bir solcu olduğunu, ilk kendisinin gördüğünü belirtmeyi de unutmadı. Firuz Polat bayağı şaştı bu işe. İnsanların %99'unun dünya görüşünün kişiliklerine neredeyse pamuk ipliğiyle bağlandığını, başka bir görüşe bağlanmaları için bazı çok küçük bir durum değişiminin, hatta kısacık bir köşe yazısının yettiğini düşündü. Ama tahta kuşu Yusuf Aksu'nun düşüncelerine olmasa da kendisine gittikçe artan bir ilgi duymaktaydı. Bir akşam gazeteden çıkmak üzere olduğu bir sırada Bayram Beyaz'ı odasına çağırttı. "Şimdi gazetenin patronu olduktan sonra biraz bu olayı kutlama ama daha çok gazetenin satışının %30 artmasında önemli payı bulunan bu büyük hocanın onuruyla onurlanmak için kendisine ve dostlarına gazete adına bir şölen verme tasarısından söz açtı. Bayram Beyaz ister istemez teşekkür etti kendisine, önerisini hocaya ileteceğini söyledi. Ancak Mustafa Tahtakuşu'nun odasından çıktıktan sonra eli ayağı titremeye başladı. Arkası da gelecek olursa, böyle bir girişim Maçka çarşambalarını, dolayısıyla kendisini ikincil duruma düşürmez miydi? Öte yandan bu bir başkası, büyük bir gazetenin patronu da olsa, bir başkasının çağrısına uyup onun ayağına gitmek, bir bakıma iktidarı elden kaçırmak, en azından kuşkulu duruma düşürmek gibi bir şey olmaz mıydı? Üstelik adam kendi konuklarını da çağıracağına göre, beklenmedik durumlarla karşılaşma tehlikesi vardı. Örneğin bir takım densiz kişiler bilerek ya da bilmeden Yusuf Aksu'ya saygısızlık edebilirdi. Gene de bir yandan patronun isteğini kendi başına geri çevirmesinin olanaksız olması, bir yandan böyle bir şölenin ustasının ününe katkı sağlama olasılığı, bir yandan ileride güç durumda kalma korkusu nedeniyle 2 günlük bir duralamadan sonra Yusuf Aksu'ya da açtı konuyu. Korktuğunun tersine Yusuf Aksu öneriyi gülümseyerek dinledi. gazetenin patronunu anımsıyordu. Bunca önemli işlerin başında bulunmasına karşın devinim ve bakışlarının daha çok Müslüm Efendi'nin devinim ve bakışlarını andırdığını düşündüğünü de anımsıyordu. Böyle bir adamda böyle bir incelik hoşuna gitti. Ne olursa olsun Bayram Beyaz'la Firuz Polat'ın patronu olduğu göz önüne alınınca Mustafa Tahtakuş'un çağrısını geri çeviremezdi. Olumlu yanıtı verdi. Bayram Beyaz da Muştu'yu hemen o akşam iletti patronuna. Mustafa Tahtakuş'u çok sevindi. Bizim Firuz ve doktor başta olmak üzere Yusuf Bey'in uygun göreceği tüm arkadaşların başımın üstünde yeri var. Benim dostlarım da hoca ve dostlarıyla tanışmayı çok istiyor dedi. Bu sizin toplandınız beyefendi, kimi isterseniz çağırırsınız dedi Bayram Beyaz. Biz fazla kalabalık olmayız. Zamanları olursa Osman Nuri Bey, Hulki Bey, Firuz Bey, bir de hocamızın avukatı Zeynel Bey katılır herhalde. Ben hocadan uygun gününü öğrenip yarın size bildiririm. Bir Cemile Hanım kızdı bu işe. Kocasına evde su mu çıktı ki koskoca hocayı itin köpeğin ayağına götürüyorsun diye çıkıştı. Bayram Beyaz hem adamın gazetenin patronu hem Karun gibi zengin olduğunu söyleyince de zenginse zengin ve bir gotçi değil ya, hoca da zengin diye tersledi ama erkeklerin ev dışındaki yaşamına karışmamak gerektiğini düşünürdü. Sonra televizyon dizilerindeki şölenleri anımsayarak alışılmış saplantısına geldi. Gidin gidin, hocaya bir türlü bulamadığınız karıyı orada bulursunuz belki dedi. Hocanın kendisine de söyledi bunu, belki 10 kez. Bana bak hoca, gözünü 4 aç, kadınlara iyi bak diye yineledi. Pazar akşamı şölene gitmek üzere kapıdan çıktıkları sırada da yineledi dileğini. Bir başka kapıda Mustafa Tahtakuş'u, sırtında tiril tiril bir lacivert takım, biri topuklarına dek inen, öteki yalnızca kalçalarını örten, parlak kara giysiler giymiş olan karısıyla kızının arasında, şöyle böyle 10 dakikadır kendilerini bekliyordu. Bayram Beyaz'ın Volkswagen 303'ünden çıktıklarını, üstelik hocanın Maçka'daki kılığını andıran bir gençlik giysisiyle gelmiş olduğunu görünce önce gözlerine inanamadı, sonra biraz daha yaklaşmaları üzerine evet işte geldiler dedi. Karısı da kızı da yanılmış olmayasın diye fısıldadılar. Ama Mustafa Tahtakuş'u onlara yanıt bile vermeden konuklarına doğru atıldı. Bu arada neredeyse 4 yandan flaşlar patladı. Tahtakuş'u önce Yusuf Aksu'yla Bayram Beyaz'ı hoş geldiniz, onur verdiniz diyerek içeriye buyur ederken fotoğrafçılar da onlarla geliyordu. İçeride en az yarım düzine masayla çevrilip ortasına kocaman bir çiçek yerleştirilmiş, geniş mi geniş bir dörtgenin çevresinde toplanmış kadınlar ve erkekler hep birlikte kapıdan yana dönüp ayağa kalktılar. Birkaç kişi büyük adamı alkışlamaya yeltendi ama arkası gelmedi. Dört bir yandan patlayan flaşlara bu çekingen girişim de eklenince Yusuf Aksu birden Uluslararası Dil Bilim Günlerini anımsayarak ürperdi. Mustafa Tahtakuş'u bunu sezmişçesine koluna yapışmış sürükler gibi yerine götürüyordu onu. Yusuf Aksu serbest kalan eliyle fotoğrafçıları gösterdi. Gözümü açamıyorum dedi. Fotoğrafçıların ortadan silinmesi için Mustafa Tahtakuş'un şöyle bir elini kaldırması yetti. Ancak gözleriyle hep kendisini izleyen bunca insanın varlığı daha az rahatsız edici değildi. Kendi evinde kalabalık görmeye alışmıştı ama dışarıda kalabalıktan hala biraz ürkmekteydi. Üstelik buradaki insanlar evdekinin en az 10 katıydı. Onur masasında Mustafa Tahtakuş'uyla karısının arasında cezalı bir çocuk gibi otururken hem hepsi de kendisinin üzerine çevrilen yabancı gözler, hem bunca kadının varlığı, hem Mustafa Tahtakuş'un eşiyle kızından yayılan ağır esans kokusu başını döndürdü. Neden sonra duruma alışıp da masanın çevresindeki insanları göz ucuyla süzmeye başladığı zaman, aralarında Bayram Beyaz'ın, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın, yanında eşi Asude Hanım'la Firuz Polat'ın, Doktor Hulki Kalaç'ın, Zeynel Duman'ın ve gene yanında eşiyle Şemsi Çamlı'nın kendisine sevgiyle gülümsediklerini seçer gibi oldu. Ama hem oldukça uzakta oturuyorlardı, hem de yabancıların arasına dağılmışlardı. Üstelik onlara bakarken, insanların ve kadınların, hatta garsonların fazlasıyla şık olduklarını, bu toplulukta aykırı bir görüntü oluşturduğunu algıladı. Elinde olmadan bu sofrayla kendi sofrasını karşılaştırdı. Orada bir Cemile Hanım dolaşırdı ortalıkta, burada neredeyse çağrılılarla eşit sayıda, özel kılıklı birçok insan bir tür dansı sürdürüyor ya da görünmez bir makinenin görünür parçaları gibi deviniyorlardı. Arkasında dikilen kelebek kravatlı adam rakı kadehini doldurup önüne bırakır bırakmaz hemen alıp başına dikti. Olağan dışı bir olgu söz konusuymuş gibi havaya kaldırılmış kadehlerin ardından gelen saygılı bir hayranlık uğultusu içinde bir anda yarıya indirdi rakısını. Tam rakıyı başına diktiği sırada karşıda uzak bir noktadan bir ak ışık daha fışkırdı. Yusuf Aksu daha kadehi yerine bırakmadan solda bir yerlerde birisinin yarasın dediği duyuldu. Bir başkasının aynı sözcüğü yineledikten sonra belki de herkes gibi rakı içtiğini görmenin güveniyle bir yaşıma daha girdim. Yusuf Aksu hepimiz gibi bir adam dediğini işitti. Sonra oldukça uzun bir sessizlik oldu. Bu sessizlik sırasında gerek büyük dörtgenin çevresinde oturanlar, gerekse birer metrelik aralıklarla onların gerisinde ayakta dikilenler, kendileri gibi olduğunu söyledikleri adamın birden çevresindekilerin varlığını unutmuş gibi ya da varlıklarını unutamadığından herkes gibi tabağındaki mezeleri yiyip arada bir rakısını yudumlayışını, koca bir yaşam boyunca ancak bir kez karşılaşılan bir gösteri gibi izlediler. Tabağının boşalmasından ve kadehinin yeniden doldurulmasından sonra Mustafa Tahtakuşu'nun eşi kulağına eğildi. ''Mezeleri beğendiniz mi hocam?'' diye sordu. ''Beğendim'' diye yanıtladı Yusuf Aksu. ''Siz beğenmediniz mi?'' O zaman sanki çok zor bir soru sorulmuş gibi karısının öyle susup kaldığını görünce Mustafa Tahtakuşu kadehini alıp ayağa kalktı. Bir iki kez yapmacık bir biçimde öksürdü. ''Çok değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Kadehimi bu akşam lütfedip aramıza katılan büyük hocamız Yusuf Aksu'nun şerefine kaldırıyorum ve kendisine hoş geldiniz diyorum.'' dedi. Böylece herkes kadehini ağzına götürüp çatalını mezelere yöneltmeye başladıktan sonra masa daha doğal bir görüntüye büründü. İnsanlar gözlerini sürekli Yusuf Aksu'ya dikmeyi bıraktılar, konuyu ikide bir ona getirip, ikide bir onu süzmekle birlikte başka şeyler de konuştular. İlk kez karşılaşan kimi insanlar, onur konuğu çevresinde geliştirilen söyleşiler aracılığıyla yeni dostluklar başlattı. Yusuf Aksu ise hala masanın çevresindeki insanları kaçamak bir biçimde çekine çekine süzüyor, arada bir gözleri kadınlardan birine takılınca, elinde olmadan Cemile Hanım'ın her gün yinelemekten bıkmadığı sözlerini anımsayarak başını önüne eğiyordu. Hiç kuşkusuz rahat bırakmıyorlardı kendisini. Gerek Mustafa Tahtakuşu'nun, gerek eşinin, gerekse kendisine yakın oturan kimi kadın ve erkeklerin yemeklere, ortama, masadaki insanlara ilişkin gözlemleri ve sorularıyla karşılaşıyor ama çekingenliğini bir türlü üzerinden atamadığından evet, hayır ya da öyle mi türünden yanıtlar vererek insanları düş kırıklığına uğratıyordu. Tombul bir kadın evindeki Anadolu yemeklerinin ününü çok duyduğunu ama bugüne kadar hiçbir kadının bu yemekleri tatma onuruna erişemediğini bildiğini söyledi. Evin geleneği herhalde değil mi efendim dedi bir başka kadın. Olabilir bunu hiç düşünmemiştim diye yanıtladı Yusuf Aksu. Kendi evinden bile hiç tanımadığı bir yer gibi söz ettiğine göre, kadınlar sözlerini pek dinlemediğini düşünüp bir kez daha düş kırıklığına uğradılar. Durumun bilincindeydi, içinden gelmemekle birlikte yanıtlarını biraz daha uzun tutmak, arada bir şaka yapmak, bir iki söz oyunuyla onları sevindirmek gerektiğini düşünüyor ama işte çekiniyor, gerçekten lezzetli bulduğu yemeklere, neredeyse hiçbir zaman bu ölçüde gereksinim duymadığı rakıya dönüyordu. Bayram Beyaz dörtgenin öbür ucundan ona bakıyor, sıkıldığını görüyor, onu bu yemeğe, bu insanların arasına getirmekle yanlış bir şey yapmış olabileceğini düşünerek ürperiyordu. Böylece o da Yusuf Aksu gibi çevresiyle ilgisini en aza indirgeyerek yemeğe ve rakıya verdi kendini. Hiç kimse de rahatını bozmadı. Hep böyle oluyor diye düşündü. Böyle oluyordu. Maçka çarşambalarını o düzenliyor, kimlerin çağrılacağını o saptıyor, her konuğun sofrada nereye oturacağına bile o karar veriyordu. Gene de bir kez sofraya yerleşildikten sonra yüzüne en az bakılan o oluyor, ötekileri izlemekle yetinmek zorunda kalıyordu. Burada daha da soyutlanmış gibiydi. Yusuf Aksu'nun en yakın dostuydu, onur masasının sağ ucunda, biri kumral, biri sarışın, iki güzel kadının arasına oturtulmuştu. Ama insanlar, örneğin Zeynel Duman'ı büyük bir ilgiyle dinleyip nüktelerine gülerken, onun varlığının ayrımında değilmiş gibi görünüyorlardı. Peki neden, dedi kendi kendine. Aradı aradı bir neden bulamadı. Gözlerini bir süre çevresinde dolaştırdıktan sonra önce Yusuf Aksu'ya sonra kendine baktı. Koca toplulukta kılığı ortama uymayan iki kişi varsa biri Yusuf Aksu, öbürü kendisiydi. Ama o Yusuf Aksu diye geçirdi içinden. En kısa zamanda kılığını değiştirmeye karar verdi. 37. ayrımın sonu. Sayfa 343.